Ayrım 8. Silahların Bahçeleri. Zaber Yeseyan. Sayfa 65. Gece Hayatı. Erivan'ın gece hayatı, konferanslar, resitaller, tiyatro gösterileri ve her türden sempozyumlarla dolu ve gayet zengin. Her gece birçok şık içinden bir tercih yapmak zorunda kalıyorum ve girdiğim her salon ağzına kadar dolu oluyor. Buradaki izleyicilerin dışarıdaki Ermeni toplumlarının hepsinden daha kültürlü olduklarını gözlemliyorum. Örneğin Erivan'da klasik müzikten zevk alma oranı Paris'teki Ermeni toplumuna oranla daha üst düzeyde. Bireysel istisnalar bunun dışında elbette. Ve bu yalnızca duyduğumuz yorumlar ve eleştirilerde değil, aynı zamanda programların içeriklerinde de apaçık belli. Yerli Ermeni genellikle ağırbaşlı, içine kapanık, hatta fazla ciddi yaratılıştı. Başka yerlerde hüküm süren yüzeysellik burada mevcut değil. Ancak bu ciddiyet, somurtkanlık, keyifsizlik, eğlenmeye karşı olma anlamına gelmiyor. Erivan'daki insanlar bir resitale sadece zaman öldürmek için gitmiyorlar. İnsan ruhunun kültürel bir ortama girme konusunda gösterdiği en açık tezahürlerden birini sergiliyorlar. Şu da kaydedilmeli, popüler ya da hafif müziğin burada izi bile yok. Restoranlarda bile müzik grupları, çoğu üniversite öğrencilerinden oluşuyor, klasik parçalar ve ancak özel durumlarda Rus, Ermeni ve İran halk danslarıyla şarkılarını çalıyorlar. Kütüphanede. Çok geniş bir Fransızca kitap koleksiyonu olan Halk Kütüphanesi'ne sık sık gidiyorum. Şef kütüphaneci Yervant Takanosyan eski bir arkadaşım. Arada masasında durup onunla çene çalıyorum. O, partizan olmayan ama ana vatanında çalışmaktan mutluluk duyan entelektüellerden biri. Bugünlerde aklını en fazla meşgul eden şey kütüphanesindeki yer darlığı. Sık sık bundan söz ediyor. On binlerce kitap yeterince yer bulunmadığından sıralanıp halka sunulamıyor. Bu meselelere kafa yoran kimse yok mu dışarıda diye soruyor. Onunla kütüphaneyi dolaşıyoruz. Her yerde öğretmenler, öğrenciler, kadın erkek her çeşit okuyucu çalışıyor, araştırma yapıyor, okuyor. Disiplin mükemmel. Tam bir sessizlik var. Yerden tavana kadar duvarları kaplayan raflara dizili, dikkatle numaralanıp sınıflandırılmış kitapların üzerinde gözlerim zevkle geziniyor. Konferanslar. Günler, haftalar, bitmek tükenmez etkinliklerle dolup taşıyor. Defterime aldığım notları sıkı sıkıya takip etsem ciltler doldurmuş olurdum. Her şey ilginç ve eşit derecede önemli. Yeni gelen biri Erivan'daki bu ilk günlerini olağan dışı zannedebilir. Ama bir süre sonra anlar ki bu özel bir durum değil, her zamanki hal. Sayısız konferansa gidiyorum. Hepsi de iyice araştırılmış ve usta konuşmacılar tarafından yeterli biçimde aktarılan ciddi konularla ilgili. Bitiminde dinleyiciler sorular soruyor. Bazıları ateşli tartışmalar yaratan zorlu sorular. İnsanlar birbirlerini tam bir özgüven ve serbestliğiyle düzeltip eleştiriyorlar. Ben de Erivan'da birçok konferans verdim. İlki, savaş sonrası Fransız edebiyatı konusundaydı. Böyle bir konunun çok fazla insanın ilgi alanına giremeyeceği, olsa olsa bir avuç entelektüelin alaka göstereceği düşüncesini taşıyordum. Oysa kültür evinin büyük salonundaki koltukların neredeyse tümü daha üniversitenin öğrencileri gelmeden dolmuştu. Öyle ki birçoğu ayakta duracak yeri bile zor buldu. Ve genel ilgi öyle boyutlardaydı ki bana iletilen sorular, hala kanıt olarak yanımda taşıyorum onları, konferansımda pek fazla değinmediğim özel olgulara dair ayrıntılı bir özen gerektiriyordu. Konferanslardan söz ederken, ölümünün 35. yılında Hagop Baronyan 1842-1897 Batı Ermenistanlı seçkin hicivci ve oyun yazarı. En beğenilen eserlerinden biri İngilizce'de basılmıştır. Onurlu Dilenciler. Çeviri Jack Antrasyan. New York, 1979. Agop Baronyan'a adanan haftayı da unutmayalım. Konferanslar hayatı ve eserlerine ayrılmış geceler, her türden kutlamalar yapıldı. Kültür evinde, devlet tiyatrosunda ve muhtelif eğitim enstitülerinde oyunları sahnelendi. Bütün bir hafta boyunca Baronyan günün adamıydı. Ayrılış. Çeşit çeşit bahanelerle kalış süremi uzatmak için elimden geleni yaptım. Yaşam burada öyle hoş, öyle çok etkinlikle, yaratıcı çalışmalar ve entelektüel heyecanlarla dolu ki. Üstelik bana öyle geliyor ki daha görülecek bir sürü şey, çalışılacak bir sürü konu var. Çalışmalarıma burada görevlerini mutluluk, adanmışlık ve enerjiyle yerine getiren yoldaşların yanı başında devam etme fırsatı varken, yaşamımı diasporada sürdürme ihtimaline karşı bir parça nefret bile duyuyorum. Ama heyhat, gitmeliyim. Silahtarın Bahçeleri. Silahtarın Bahçeleri, Zabel Yesaya'nın en fazla bilinen ve beğeni toplamış eseridir. İstanbul'daki çocukluğunun kısaca öykülendirilmiş anıları ilk kez 1935'te Erivan'da yayınlandı. Ve hemen Sovyet eleştirmenleri ve parti tarafından yönlendirilen inanç sahiplerince saldırıya uğradı. Kitabı yazarın çağdaş temaları işlemedeki yetersizliğinin bir ifadesi diye tanımladılar. Ancak diasporadaki eleştirmenlerin ve genel olarak halkın tepkisi farklıydı. Ve günümüzde bu kitap, Gürgen Mahari'nin Çocukluk ve Gençlik, Vahan Totovent'in Eski Roma Yolunda Yaşam, İngilizcesi Bir Ermeninin Çocukluğunda Sahneler adıyla basılmıştır. Ve Stepan Zorya'nın Bir Yaşamın Öyküsü adlı eserleriyle birlikte kendi türünde en iyi çalışmalardan biri sayılır. Silahtarın Bahçelerini bu denli popüler bir çalışma haline getiren özelliklerini birer birer ayırmak zor. Belki bu popülerlik en çok Zabel Yesayan'ın çözümlemelerden kaçınan üslubuna yorulabilir. Yesayan, Çehov'un inancını paylaşıyordu. Yazı konusunda en önemli unsur onun açıklığı ve doğrudanlığıdır. Öyle ki anlamı anında kavranabilsin. Konu dışı her türlü ögeden sıyrılmış olan yazısı tatsızlaşmadan özlü bir ifade taşıyor. Üstelik yazının malzemesi herhangi bir felsefi ya da ideolojik sav uğruna yönlendirilmiş değil. Bu açıdan hakkındaki eleştiriler haklı olabilir. Bütün gerçek sanatçılar gibi kesin biçimde tamamlanmış politik fikirlere sahip olup onları sürdüremiyordu. Ve onun Sovyet rejimine desteği Marksist hayat görüşünden ziyade ana yurdu için beslediği yoğun sevginin sonucuydu. Yesayan, Sovyet eleştirmenlerini kızgınlıkla şöyle yanıtlıyordu. Neden geçici temalarla uğraşmaktan korkayım ki? Kendi ana yurdumun yeniden yapılanmasında aktif rol alıyorum ve bunu tam bir adanmışlık ve mutlulukla yapıyorum. Bu yeni yaşamın sanatsal ifadesini kazanmadan önce kendi bilincinde şekil alması gerektiğini açıklayarak devam ediyordu. Başka bir yerde kendi yaratıcı yönteminin ana hatlarını çiziyordu. Her şeyden önce şunu belirteyim ki konu ikincil önem taşır. O, benim romanı yazma sürecimde yavaş yavaş ortaya çıkar. Bana heyecan veren, kişisel deneyimden kaynaklanan fikirdir. Örneğin, günümüzdeki Sovyet Ermenistan'ının koşulları beni derinden etkiliyor. Ülkede dolaşıp insanlarımızın yaşamlarımızı geliştirmek için ne tür sorunlarla boğuştuğunu ve çaba sarf ederek bunların üstesinden geldiğini gördüğüm zaman, bütün duygularımın, izlenimlerimin ve düşüncelerimin bu merkez tema üzerinde kendi kendilerini düzenledikleri bir roman yazma konusunda esinleniyorum. Ve bir yazarın eylemin cereyan ettiği bölgeyi çok iyi bilmesi önemlidir. Şurada birkaç gün geçirip, burada birkaç kişiyle söyleşi yapıp da çevreyi şöyle bir gözden geçirmekle olmaz. Zabel Yesayan, Silahtarın Bahçelerini yazarken yalnızca kendi yaşamının ilk yıllarındaki İstanbul'un çok çeşitli cephelerini ve çocukluk deneyimlerine ait bazı özel anların sarsıcı duyusal bilincini yakalamayı değil, aynı zamanda geri gelmemek üzere kaybolan bir dünyayı yeniden canlandırmayı da hedeflemiştir. Diğer yazdıklarının hiçbiri bu derece şiirsel ve melankolik bir hasretin o loş pırıltısı ile kaplı değildir. Bu yüzden okudukça yavaş yavaş Üsküdar ve çevresini bizim de kovulduğumuz ama onun hayal gücünün yaratıcılığı sayesinde yeniden kavuştuğumuz bir dünya cenneti olarak düşünmeye başlıyoruz. İlk gün 4 Şubat 1878'in ilk saatlerinde İstanbul'un Üsküdar semtinde Silahtarın Bahçeleri denilen mahallede doğmuşum. O gece Rus ordusu Aya Stefanos'a ulaşmış. Aya Stefanos, İstanbul'a 8 mil uzaklıkta Marmara Denizi kıyısında bir köy. Yeşilköy, 3 Mart 1878'de Türk-Rus Savaşı'nın bitiminde Rusya ve Türkiye burada bir anlaşma imzalayarak bağımsız bir Bulgaristan Prensliği kurulması ile Sırbistan, Montenegro ve Romanya'ya bağımsızlık tanınması konularında anlaştılar. Bunlara ek olarak Osmanlı Sultanı Hristiyan tebaasının emniyeti konusunda garantiler verdi. 4 ay sonra 13 Temmuz'da yapılan Berlin Antlaşması'nda bu maddeler üzerinde bazı düzeltmeler yapıldı. Ulaşmış. Annemin bana sonraları anlattığına göre doğum sancıları başladığında tellallar bağırıyormuş. Top atışları olacak, paniğe kapılmayın diye. Yöneticiler Rusların kenti bombardıman edeceğini sanmış olmalılar. Yine annemin anlattıklarına göre o gece şiddetli bir kar fırtınası varmış. Annemin ebesi de şehrin öbür ucunda oturuyormuş. Babam o sırada evde değilmiş ve hiçbir yerden ulaşım aracı bulunma şansı yokmuş. Sonuçta ebeyi getirme işi dayım Dikran'a düşmüş. Dayım da o akşam eve geldiğinde sarhoşmuş. Ona durumu anlatmak yarım saat sürmüş. Sonunda evden fırlayan dayım her şeyi göze alarak Haydarpaşa mezarlığına dalmış. Birkaç kez yolunu kaybettikten sonra nihayet ebenin evine ulaşmış. Onu yatağından kaldırıp gece yarısından sonra Üsküdar'a getirmiş. Annem, babamla ebenin ocak başında beklerken Ruslar hakkında şiddetli bir kavgaya tutuştuklarını anlatmıştı. Ebe, Rusların şehre girmeleri halinde Hristiyanları bağımsızlığa kavuşturacaklarına inanıyormuş. Babamsa Ruslardan iyi bir şey beklemenin anlamsız olduğu düşüncesindeymiş. "Siz buna bebek mi diyorsunuz?" demiş Dikran dayım beni görür görmez. "Hap kadar bir şey. Bir de oralara kadar eziyet çektim." O günden sonra 8 yaşıma gelene kadar dayım beni hap diye çağırdı. O yaşa kadar gerçekten de çelimsiz, sıska bir şeydim. Yaşamla ölüm arasında gidip geliyordum. Ev. Evimiz aşı boyalı, iki katlı, sıradan bir ahşap binaydı. Sokağa bakan pencerenin perdeleri hep kapalı dururdu. Çünkü tam karşımızdaki Rum bakkal aynı yerde bir meyhane işletiyordu. Evdekiler günün büyük kısmını arka odalarda geçirirlerdi. Buradaki pencereler ard ardı sıralanmış bağlara bakıyordu. Onların da arkasında selvi ağaçlarıyla birlikte gökyüzüne yükselen minareleriyle muhteşem camileri bulunan Türk mahalleleri uzanıyordu. Boğaz parlak mavi bir kurdeleydi sanki ve karşı yakadaki İstanbul'un silüeti sabahları hafif bir pembe, gün boyu altın sarısı, akşamları da mavimsi bir sise gömülü, menevişli renkler içinde yumuşacık titreyen pırıltılarıyla şahane bir periler ülkesi gibiydi. Çocukken bize yasak olan gizemli Rum meyhanesi büyülerdi beni. Çekili perdelerimizin ardında dikilir, önüme serilen yabancı yaşamı kendimden geçmiş bir halde tüm dikkatimle izlerdim. Kızaran balıkların, bazen de her çeşit horovatsın, horovaz, şişe geçirilip kızartılmış et. Lezzetli kokuları burnuma gelirdi. Bazen çingeneler gelir sokakta dans ederlerdi. Falcılar tiz sesleriyle bağırarak marifetlerini ilan ederdi. Falcı, fal bakar, bakla atar. Falcı, fal bakar, bakla atar. Bir avuç baklanın yere atılması ve aldıkları şekillerin yorumlanması yoluyla yapılan bir tür falcılık. Sonra hokkabazlar, dervişler, sihirbazlar vardı. Bir keresinde beyaz sakıllı bir yılan oynatıcısı bile görmüştüm. Sihirli sopasını oynattıkça yılanları boynuna asılı sepetinden dışarı çıkıyordu. O, flütünü çaldıkça yılanlar kıvrılarak kollarından yukarıya tırmanıyor, boynuna dolanıyor, hep sopasının devinimlerini izleyerek aşağı kayıyor, toprağın üzerinde başları havada dans ediyorlardı. Çingeneler çoğunlukla ayıları ve maymunlarıyla gelirler, teflerini çalarak onları dans ettirir ve çeşitli numaralar yaptırırlardı. Böyle zamanlarda sokak seyircilerle dolardı. Meyhaneden çıkan insanlara kısa zamanda komşular ve yoldan geçenler de katılırdı. Her yaştan kadınlar pencerelerinden tehlikeli bir şekilde sarkarak sokakta olanı biteni izlerdi. Ve nereden çıktıklarını anlayamadığım bazısı yalın ayak, bazısı iyi giyimli sürülerle çocuk olurdu ortalıkta. Rumların kutsal günlerinde çiçekler takmış adamlar geçit törenleri yaparlar, pagan şölenleri düzenlenirdi. Sonra Türklerin Şii mezhebinden olanlarının korkutucu kutlamaları olurdu. Kanlı gösteriler, göğsünü yumruklayan ve kaymış gözlerle "Ya Hasan, ya Hüseyin" diye bağıran adamlar. Şii, İslam dininin iki önemli mezhebinden biri olan Şiiliğe inanan. Ramazan gecelerini de hatırlarım. Gün ağrırken top atılışına kadar Türk mahallelerinden gelen davul zurna seslerini ve genç adamların sürüp giden huzursuz edici korkutucu naralarını. Büyük anne. Büyük annemin adı Lusik'ti. Ama evdeki herkes, akrabalar ve dostlar ona Dudu derdi. Mağrur, asık suratlı bir kadındı. Okuma yazma bilmemesine rağmen Ermenice'yi akıcı bir şekilde, Türkçe'yi de dikkatle seçilmiş sözcüklerle konuşurdu. Gençliğinde çok güzel olduğunu söylüyorlardı. Hiç gülmeyen, içine kapanık haliyle büyük annem, her şeyi ve kendi kızları da dahil olmak üzere herkesi hakir gören bir tavır içindeymiş gibi gelirdi bana. Bununla birlikte babama karşı her zaman çok nazik ve sevgi doluydu. Oğullarını da çok severdi. Bu sevgi öyle şiddetliydi ki hiçbir özgürlüğe hak tanımıyordu. İşin aslı, büyük annem uzun ve zahmetli hayatının tümünü tepeden bakan, eğilip bükülmeyen, geleneksel bir kurallar düzeni içinde geçirmişti. Ve bu kendi çocuklarının yaşamıyla taban tabana zıttı. Bu kuşaklar arası çelişki onun için sürekli bir ıstırap kaynağıydı. 14 yaşındayken Üsküdarlı fiyakalı bir arabacı olan Şirinoğlu Agop ile gürültüsüz patırtısız evlendirilmişti. Şöyle olmuştu. O günlerde başkent halkı Yeniçeri terörü altında yaşamaktaydı. Başkentin ahalisi Yeniçeri terörü altında yaşamaktaydı. 1826'da Sultan II. Mahmut tarafından sindirilene kadar Yeniçeriler gerçekten de kendi kanunlarını kendileri koyuyorlardı. Başbakanları atıyor ya da azlediyor, taşkınlıklarını önlemeye çalışan sultanları tahttan indirip yerine kendi tercihleri olan şehzadeleri tahta çıkarıyorlardı. Sir Harry Luke, Eski Türkiye ve Yenisi, Londra, 1955 adlı eserinde Yeniçerilere ve Zabel Yeseyan'ın burada gönderme yaptığı İstanbul'un Ermeni Patriği ile yakın ilişkilerine büyük bir bölüm ayırmıştır. Bunlar özellikle İstanbul'un Rum mahallelerinde ve Haliç civarında Zapturap'ta alınamıyordu. Kendisini hiçbir Yeniçerinin görmemesi için annesiyle babası büyük annemi 14 yaşına gelene kadar dört duvar arasında kilit altında tuttular. Ancak günün adetlerine göre ergenlik çağına gelen bir kızın ilk kominyonu için dışarı çıkıp kiliseye gitmesi gerekiyordu. Büyükannemin dediğine göre o günlerde kadınlar dışarı çıkmaktan mümkün olduğunca kaçınırlardı. Hatta erkekler de her sabah işe gitmek için evden çıkarken eşikte haç çıkarır ve eve dönüp dönemeyeceklerinden asla emin olamadıklarından karılarına sanki son görüşleriymiş gibi veda ederlerdi. Bir yeniçerinin yatağının keskinliğini denemek için gündüz gözüyle sokağın orta yerinde bir Hristiyan'ın kafasını uçurduğu çok görülmüştü. Rum ve Ermeni erkeklerinin bıyıklarını tıraş etmeleri terbiye icabıydı. Sokaklarda sessiz sedasız ve bir yeniçeriyle göz göze gelmemek için başlar önde yürünürdü. Yeniçerilere bakmak tam bir küstahlık sayılır ve bela demek olurdu. Büyükannem erkekleri hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolan aileler diye hatırlıyordu. Bu yüzden acınacak bir sefalete düşen hanelerden bahsederdi. Öyle görünüyordu ki vezir ve sultanların kendileri bile yeniçerilerden korkmaktaydılar. Büyükannem ne zaman o günleri yad etse Yerenik teyze şöyle derdi: "Ama Dudu, annenle baban seni o belalı günlerde kiliseye yollamamalıydılar." Büyükannem kilisenin o günlerde çok güçlü olduğunu, kolunun her yere uzandığını anlatıyordu. Patrik'in yeniçerilerin kumandanlarıyla arası iyiydi. Ayrıca cemaatini yakından takip ediyor, şiddetli cezalarla tehdit ederek herkesin dini görevlerini yerine getirmesine şart koşuyordu. 8. ayrımın sonu. Sayfa 73.